Ayrım 8.
Ay ve Şenlik Ateşleri, Sezer Paves.
Anayolda ve çiftliklerde daha rahat ediyordum. Ama yine inanmıyorlardı bana. Aradığımın yalnızca daha önce görmüş olduğum bir şeyi yeniden görmek olduğunu birine anlatabilecek miydim? Arabaları, samanlıkları görmek, tahta bir kova, bir parmaklık, bir hindiba çiçeği, mavi damalı bir mendil, bir su kabağı, bir çapa, sapı görmek istiyordum. Yüzleri böyle de seviyordum. Her zaman gördüğüm gibiydiler. Kırış kırış, yaşlı kadınlar, sakin öküzler, çiçekli kızlar, güvercinlikli çatılar. Bana göre aradan yıllar değil, mevsimler geçmişti. Kulağıma gelenler, gözüme ilişenler, kuraklıklar, panayırlar, eski dünyadan önceki hastalar. Eskiye ne denli benziyorsa o denli keyif alıyordum. Çorbalar, şişeler, budama bıçakları, harman yerindeki kütükler içinde böyleydi. Bu noktada Nuto yanıldığımı, bu tepelerden hala hayvanlar gibi yaşanmasına, savaşın bir şeye yaramamış olmasına, her şeyin eskisi gibi olmasına karşı çıkmam gerektiğini söylüyordu. Valino ile baldızlarından da söz ettik. Valino'nun artık baldızlarıyla yatması ne yapabilirdi ki? Bir şey değildi. O evde çok daha kötü şeyler oluyordu. Valino belinde kayışını çözüp de kadınları hayvan kamçılar gibi dövdüğünde çığlıklarını Belbon'un vadisinden bile duyduğunu söyledi Nuto. Sinto'yu da dövüyormuş. Şarap değildi nedeni. Bu kadar şarapları yoktu, yoksulluktu. Çıkışı olmayan bu yaşamın yol açtığı öfkeydi. Tacino ile ailesine ne olduğunu da öğrenmiştim. Bana evini satmak isteyen Kola'nın gelini anlattı. Tacino evin satışından ellerine geçen 3-5 kuruşla gittikleri Kosoana da çok yaşlanmış. Birkaç yıl önce sokakta ölmüştü. Kızlarının kocaları sokağa atmışlardı Padino'yu. Kızların küçüğü çocuk yaşta kocaya gitmişti. Öteki Angiorena da bir yıl sonra evlenmişti. Madonna de la Rovera da bir ormanın gerisinde bir çiftlikte oturan iki kardeşe varmışlardı. Yaşlı adam ve çocuklarla birlikte orada yaşamışlar, yalnızca üzüm ve mısır ezmesi yemişler, yerleri sapı olduğu için ayda bir kez ekmek pişirmek için aşağıya inerlermiş. Erkekler çok çalışır, öküzlerin, kadınların canlarını çıkartırlarmış. Kızların küçüğü tarlada yıldırım çarpması sonucu ölmüş. Öteki Angelina ise 7 çocuk doğurmuş. Sonra böğründe bir çıban çıkmış. 3 ay acılar içinde kıvranmış. Doktor yılda bir kez çıkarmış oraya. Papazı bile görmeden ölmüş. Kızları ölünce evde yaşlı adama yiyecek veren kimse kalmamış. Tarlalarda, panayırlarda dolaşmaya başlamış. Savaştan önceki yıl Kola onu kocaman ak sakalıyla son bir kez görmüş. Üstü başı kir içindeymiş. Sonunda dilenmek için gittiği bir harman yerinde o da ölmüş. Üvey kız kardeşlerimi aramak, beni anımsayıp anımsamayacaklarını görmek için Kosano'ya gitmenin bir yararı yoktu artık. Ben de bir sabah demir yolu boyunca Mora yıllarına kaç kez gittiğim yoldan Canelli'ye gittim. Salto'nun altından, Nido'nun altından geçtim. Çatıya ulaşan ıhlamur ağaçlarıyla, kızların oturdukları taraçasıyla, camlı balkonuyla ve bizlerin yaşadığımız kemerli basık kanadıyla Mora'yı gördüm. Tanımadığım sesler duydum, yoluma devam ettim. Canelli'ye benim dönemimde olmayan upuzun bir caddeden geçtim. Ama kokuyu hemen tanıdım. Keskin şarap tortusunun, Belbo'dan esen rüzgarın, vermutun kokusunu. Pencerelerde saksıları, yüzleri, fotoğrafçıları ve küçük konaklarıyla dar sokaklar yine aynıydı. Değişmiş olan meydandı. Yeni bir kahve, bir benzin istasyonu, toz kaldırarak gelip geçen motosikletler. Ama büyük çınar yerinde duruyordu. Yine bol para olduğunu görülüyordu. Sabahı bankada ve postanede geçirdim. Küçük bir kentti. Tepelerde kim bilir daha kaç villa, saray yavrusu vardı. Çocukluğumda yanılmamıştım. Canelli adının dünyada bir ağırlığı vardı. Buradan büyük bir pencere açılıyordu. Berbo köprüsünden vadiye, Niza'ya doğru uzanan alçak tepelere baktım. Hiçbir şey değişmemişti. Yalnız geçen yıl bir çocuk babasıyla bir araba üzüm getirmişti satmak için. Canelli belki Sinto için de dünyaya açılan bir kapı olacaktı. Her şeyin değişmiş olduğunu anladım birden. Canelli'yi böyle olduğu için seviyordum. Tıpkı vadiyi, tepeleri, buraya ulaşan dereleri sevdiğim gibi. Burayı her şey sona erdiği için, yıllar yerine mevsimlerin birbirlerini izlediği son belde olduğu için seviyordum. Canellili sandalyeciler istedikleri kadar köpüklü şarap üretebiliyorlardı. İş yeri makine, vagon, ambar sahibi olmak için bir zamanlar benim de yaptığım bir şeydi. Cenova'dan geçip kim bilir nereye uzanan yol buradan başlıyordu. Gaminella'dan başlayarak bu yolu aşmıştım ben. Yine çocuk olsam bir kez daha aşardım bu yolu. Ne sonuç çıkar mı bundan? Hiçbir zaman buradan gerçekten uzaklaşmamış olan Nuto, dünyayı tanımak, düzeni değiştirmek, mevsimleri parçalamak istiyordu. Belki de yanılıyordum, hala Ay'a inanıyordu. Ama Ay'a inanmayan ben, düşünüp taşındıktan sonra yalnızca mevsimlerin önem taşıdığını, sizi onların büyüttüğünü, beslediğini biliyordum. Canelli dünyanın tümüdür. Canelli ve Belbo Vadisi ve zaman bu tepelerin üstünden geçmez. Akşama doğru demir yolunu izleyen ana yola döndüm. Caddeyi geçtim. Nido'nun altından Mora'dan geçtim. Salto'daki evde Nuto'yu üstünü iş tulumu ıslık çalarak planya yaparken buldum. Yüzü asıktı. Ne oldu? Tarla açan birisi Gaminella'daki bayırlarda iki ceset daha bulmuş, kafaları ezilmiş, ayakkabısız iki cumhuriyetçi casus. Kim olduklarını belirlemek için doktor, emniyet müdürü, belediye başkanı koşup gelmişler. Ama 3 yıl geçtiği için tanıyamamışlar. Cumhuriyetçi olmalıymışlar. Çünkü direnişçiler vadide, meydanda kurşuna dizilerek, balkonlara asılarak öldürülür. Ya da Almanya'ya gönderilirlermiş. Üzülecek ne var bunda dedim. Yeni bir şey değil. Ama onun to yüzüne asmış, ıslık çalarak düşüncelere dalmıştı. 11. Yıllarca önce bizim burada savaş çoktan başlamıştı. Demir yolu boyunca ne zaman yürüsem aklıma gelen bir gece geçirmiştim. Daha sonra olacakları savaş, gözaltı, zor alım kestiriyor. Elimdeki satıp Meksika'ya göç etmeyi düşünüyordum. Meksika en yakın sınırdı ve gideceğim yer konusunda bilgi edinmeme yeterli sayıda yoksul Meksikalı görmüştüm. Fresno'da sonra bu düşünceden vazgeçtim çünkü içki sandıklarım Meksikalıların bir işine yaramayacaktı. Sonra savaş patladı. Savaşa aldırmadım. Önlem almaktan, konuşmaktan, ertesi gün her şeyi yeniden başlamaktan bıkmıştım. Sonra geçen yıl Cenova'da her şeye yeniden başlamak zorunda kaldım. Ne var ki durumun böyle sürmeyeceğini biliyordum. Bir şeyler yapmak, çalışmak, tehlikeleri göğüslemek isteğim eriyip gidiyordu. 10 yıldır ayak uydurduğum bu yaşam, bu insanlar şimdi korkutuyorlar, kızdırıyorlardı beni. Kamyonetimle eyaletler arası yollarda dolaşıyor, çöle, yumaya, yağlı ağaç ormanlarına dek gidiyordum. San Joaquin Vadisi'nin ve her zaman gördüğüm yüzlerin dışında bir şeyler görebilmek tutkusu kaplamıştı içimi. Savaş bitince ister istemez denizin öbür yakasına gideceğimi ve sürdürdüğüm yaşamın çirkin ve geçici olduğunu biliyordum. Sonra güney yollarını aşınamayı da bıraktım. Çok büyük bir ülkeydi. Hiçbir zaman hiçbir yere ulaşamayacaktım. Demiryolu işçileriyle birlikte 8 ayda Kaliforniya'ya ulaşmış olan delikanlı değildim artık. Çok yer görmek hiçbir yere bağlı olmamak demekti. O akşam kamyonetim açık arazide bozuldu. Hava kararınca 37 numaralı istasyona varıp orada yatmayı tasarlamıştım. Hava soğuktu, tozlu bir ayaz vardı ve kır ıssızdı. Kır sözcüğü fazlaydı burası için. Göz alabildiğine dikenli, gri bir kum örtüsü ve tepe denilemeyecek yükseklikler uzanıyordu. Bir de demir yolunun direkleri vardı. Motoru kurcaladım biraz, bir şey yapamadım. Yedek bodin yoktu yanımda. Ürkmeye başladım o zaman. Gün boyunca yalnızca 2 arabayla karşılaşmıştım. Kıyıya gidiyorlardı. Benim yönümden giden yoktu. Eyaletler arası yolda değildim. Bölgeyi bir uçtan bir uca geçmek istemiştim. Kendi kendime bekle nasıl olsa biri geçer dedim. Ertesi sabah dek kimse geçmedi. Bereket yanıma sarılacak birkaç battaniye vardı. Peki yarın dedim kendi kendime. Ray kenarındaki çakılları, traversleri, kurumuş bir de vediklerin tüylerini, yolun altındaki çukurda kurumuş 2 kaktüsün yağlı gövdelerini inceleyecek zamanım oldu. Ray kenarındaki çakılların rengini, dünyanın her tarafındaki gibi trenler karartmıştı. Yolu tarayan hafif bir rüzgar burnuma tuz kokusu getiriyordu. Kış gibi soğuktu hava, güneş batmıştı, ova görünmez oluyordu. Bu ovanın çukurlarında zehirli kertenkeleler, kırkayaklar olduğunu biliyordum. Ama egemenlik yıllarındaydı. Yaban köpeklerin ulumaları gelmeye başlamıştı. Bunlar bir tehlike oluşturmuyorlardı. Ama Amerika'nın orta yerinde bir çölde en yakın istasyona arabayla 3 saat uzakta olduğum aklıma getiriyorlardı. Ve gece yaklaşıyordu. Tek uygarlık işareti raylarla sıra direklerdi. Hiç olmazsa tren geçseydi. Kaç kez çocuklar gibi kulağımı bir telgraf direğine dayamış, akımın uğultusunu dinlemiştim. Akım kuzeyden geliyor, kıyıya gidiyordu. Yeniden harita incelemeye koyuldum. Ovanın oluşturduğu kül rengi denizde köpek ulumaları sürüyordu. Bir horoz ötüşü gibi havayı yaran bir sesti. Soğuk ve ürperti taşıyordu. Bereket yanımda bir şişe viski vardı. Sakinleşmek için durmadan sigara içiyordum. Hava kararınca, tam kararınca göstergelerin ışığını yaktım. Farları yakmaya cesaret edemedim. Hiç olmazsa bir tren geçseydi. Ağızdan ağıza anlatılan bir sürü söylenti geliyordu aklıma. Yollar yapılmadan önce buralara gelip de bir çukur dolusu ölü bulunan, geriye kemikleriyle giysilerinden başka bir şey kalmamış insanların öyküleri. Haydutlar, susuzluk, yakıcı güneş, yılanlar. Burada insanların birbirlerini boğazladıkları, yere düşenin bir daha doğrulmadığı, bir dönemin yaşanmış olduğunu kestirmek kolaydı. İpince demiryolu ile karayolu burada yapılmış olan tek çalışmaydı. Yolu bırakmak, yıldızların altında çukurların, kaktüslerin arasında dalmak mümkün müydü? Bir köpeğin daha yakından hırıldaması, taşların yuvarlanması yerimden sıçrattı beni. Göstergenin ışığını söndürdüm, sonra hemen yeniden yaktım. Korkumu geçirmek için akşama doğru Meksikalı dolu bir katır arabasına rastlamış olduğum aklıma geldi. Arabadan dallar, eşya denkleri, tencereler, insan yüzleri taşıyordu. San Bernardino'ya ya da öteye mevsimi geçirmeye giden bir aile olmalıydı. Çocukların yıldız ayaklarını, katırın yolda iz bırakan tonyaklarını görmüştüm. Kirli beyaz pantolonlar rüzgarda havalanıyor, katır boynunu ileriye doğru uzatarak çekiyordu arabayı. Onları geçerken bu gariplerin bir çukurda konaklayacaklarını düşünmüştüm. O gece 37 numaralı istasyona varamazlardı hiç kuşkusuz. Bu insanların evleri nerededir diye düşündüm. Böyle bir ülkede doğup yaşamak mümkün müydü? Ama ayak uydurmuşlardı. Mevsimden mevsime toprağın verimli olduğu yerlere gidiyor, yılın yarısını mağaralarda, yarısını kırlarda geçirerek rahat nedir bilmeyen bir yaşam sürüyorlardı. Bunların Alessandria'daki hastaneye uğramaları gerek kalmamıştı. Dünya demir yollarıyla, devrimleriyle, petrolüyle onları yerlerinden yurtlarından etmiş, aç susuz bırakmıştı ve şimdi katırın peşinde dolaşıp duruyorlardı. Hiç olmazsa bir katırları vardı. Kadınlarını bile yanlarına almadan yalın ayak yola koyulanlarda oluyordu.
Ayrım sonu.